أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 760. حديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائره بالسهر والحمى. Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organ rahatsız olursa, diğer organlar da acı çekip uykusuz kalırlar. Böyle tarif ediyor Aleyhissalatü Vesselam insanı ve de müminleri Allah'tan öğrenen, bize öğreten peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten çok hoş bir tarif. Yani aslı elbette imanımızla biliyoruz hoş ama bizi anlatan güzel bir tarif. Gel gör ki insanlar sanki bundan kaçmayı hedef bilmişler, şeref zannediyorlar. Tanışalım efendim diyor adam. Ama neden diyorum. Yani beni tanıyınca sen bilmem ama seni tanıyınca ben sendeki dertten dolayı uykusuz kalacağım. Dayanabilir miyim acaba? Senin buna cesaretin var mı diyorum. Adam hiç duymamış gibi yüzüme bakıyor. Gittiğim, ziyarete uğradığım bir yerlerde soruyorum nasılsınız, ne var ne yok. Sonra onlar soruyorlar. Diyorum ki size bağlı. Ne demek yani diyorlar. İyi ama vücudumun parçalarından haberdar olmaya geldim. Onlar iyiyse ben de iyi olduğumu anlayacağım. Onlar iyi değilse ne bileyim ben nasıl iyi olurum diyorum. Ama insanların öyle bir derdi yok galiba. Tanışma fasıllarında, nasılsın, iyi misin bölümlerinde sanki bu hep göz ardı ediliyor. Atacaklar ortaya kayıtlarını. Ana adı, baba adı, cinsi, cibilliyeti, doğum tarihi, ölüm tarihi hatta nedense yazmıyorlar ölüm tarihlerini galiba. Tamam onları bildiler mi? Bir de üstelik 7 ceddini sayabildiler mi? Hele ki maaşını, parasını, pulunu, gelirini, dükkanını, tezgahını tamam adamı tanıdılar sayıyorlar. Ama sıkıntılarını mı? Ama niye söylüyordu adam? Sıkıntısını söyleyecek adamla tanışmazdık da yanıldık neredeyse diye sanki kaçıyorlar mı bilmem. Oysa müminleri tarif ediyor Aleyhissalatü Vesselam. Bir bünyenin, bir vücudun organları gibidir onlar diyordu. Bir başka tarif bilirsiniz, hatırınıza geldi mi? Hani yapı taşları gibi, birbirine destek olan yapı taşları gibi tarif ediyordu orada da. Ama buradaki tarif farklı. Bir vücut, bir ceset, onun organları gibi. Hani birbirini sevmede, birbirine destek olmada, birbirine merhamet etmede, birbirine şefkat göstermede tek vücut gibidir müminler. Evet öyle olmalılar zaten. Nasıl ki dişiniz ağrıyınca gözünüze uyku girmezse, hatta ayağınızın parmağının ucu göze en uzak bir organken ondaki huzursuzluk gözde rahatsızlık oluşturuyorsa, tıpkı bunun gibi aslında annen değil baban değil, anandan dayın değil babandan soyun değil derler ama yani aman mümin kardeşin ya, aynı vücudun organı durumundasın ya, işte sen ondaki rahatsızlık ve huzursuzluktan etkilenmelisin. Ama tersi de doğru olsun mu? Yani o iyiyse, o huzur içindeyse, o ibadet ve itaat şevkiyle dop dolu, o imanının tezahürü bir hayatı görüntülüyorsa, o zaman da siz huzur duyacaksınız, sükun bulacaksınız elbette. Bir vücudun organı durumunda olan müminler, evet birinin rahatsızlığından diğeri, bir bölümün rahatsızlığından başka bir bölümün huzursuzluğu anlaşılır fakat benim aklıma bir başka yön geldi bununla ilgili. Hani gün olacak, herkes ölecek ve su üflenecek, yeniden dirilecek herkes. Adamın kemikleri bin bir parçaya ayrılmış, toz ufak olmuş, dünyanın nerelerine dağılmış olursa olsun yine de Allah'ın emriyle hepsi gelip adamı oluşturacaklar. O kemikler birbirine sıraya girecekler ya, işte o zamanı düşündüm bir vücudun organları gibi olmanın ne anlama geldiğini. Yani mesela diz kapağında bir kemik vardır. O dese ki ben Bir dünya hayatı boyunca bir ömür onun dizinde kapak oldum. Şimdi gözünde kapak olmak istiyorum derse, yani diz kapağı bıraksa kendini, hayır dese ben yeni görev buldum kendime göz kapağı olacağım dese ne hale gelir bilirsiniz değil mi? Ya da her bir vücut organı ben baş olmak istiyorum dese, ben baş olmaya adayım, hayır ben başım ama ben baş olmalıyım, bana ayaklar lazım dese, bilirsiniz hayat budur, her bir başa ayak olmak isteyenler de vardır, diğer geri kalan bölümlerde hep ayak olmak istese, bakın siz vücudun yeni şekline, nice başlar ve nice ayaklar, vücut, vücut bölümü yok, diğer gövde bölümü yok elbette, öyle olmaz mı? Ama şimdi müminler de birbirleriyle birbirini severken böyle sevmiyorlar mı? Ya başımsın diye seviyorlar, ya baş oldum diye seviyorlar, ya baş olacaksın diye seviyorlar, ya da ayak olması gerekiyor, ayaksın diye eziyorlar, üzerine basıyorlar, üzerinde yürüyorlar ama o ayak olmaya mahkum, zaten mecburdur elbette biliyorlar. Olur mu öyle şey? Bir vücudun organları gibi olacaktır müminler. Birisi baş makamındaysa ama diğeri de ayak makamındadır. Ama öteki müminin de bir başı, onun da bir ayağı vardır, kolları vardır, ciğeri vardır, kalbi vardır müminin. Her biri birbiriyle uyumlu, Allah'ın dengelemesiyle bir araya gelmiş durumdadır. Nasıl vücudun organları birinden diğeri rahatsız, birinin huzursuzluğu diğerinde acı ve ızdırap meydana getiriyorsa, aynen öyle müminler de birbirine öyle yapmalılar. Sevgi konusunda, rahmet konusunda, merhamet konusunda, lütuf ve inayet konusunda aynen bir vücudun organları gibi olmalı. Nasıl ki vücudun bir bölümünde bir rahatsızlık, bir huzursuzluk varsa, bir acı ve ızdırap varsa, diğer bölümlerini vücut nasıl uykusuzluğa, ateşe ve rahatsızlığa sevk ederse, aynen müminler de öyle olmalıdır. Yeniden okuyorum. مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ ف۪ي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى بَعْضُهُ تَدَاعَى سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى Müminler birbirini sevmekte, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa diğer organlar da acı çekip uykusuz kalırlar. 761 مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضَّلَعِ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَف۪يهِ اَوَدٌ Kadın kaburga kemiği gibidir. Eğer onu doğrultmaya kalkışırsan kırarsın. Olduğu gibi kabul edersen ondan yararlanırsın. O kaburgada kavisli bir evlilik vardır. Yaratılıştan taşıdığı özellikle kadını tarif ediyor aleyhissalatü vesselam. Erkeğin onsuz olmaz parçasını. İlk insanın, atam Adem aleyhisselamın bir parçası olarak dünyaya getirilen Havva anamızı anlatıyor. Yani sen ve hanımını, annen ve babanı, iki kız kardeş, iki erkek kardeş ama birbirleriyle evlenen insanları anlatıyor sanki. İnsanlık dünyasında kadının erkek dünyasında yerini anlatıyor. Ama bu, onun hanımı olmak açısından bir özellik. Burada söylenilen öyle değilse, kadın özellikle annedir ama hanımdır, bazen kızımdır, bazen kız kardeşimdir, hatta babamın ve annemin kız kardeşleri konumunda da olabilir, halam ve teyzem diye. Bunlar bana en yakın kadınlar. Lakin bir komşu kadın ya da sokaktan geçip giden bir kadın ya da akrabalardan bir kadın, tanıdık bildik eş dost dünyasında bir kadın, o da bir kadın olmak haysiyetiyle erkeklerin dünyasına göre özel bir yön vardır onlarda, özel bir değer vardır ya da özel bir karakteristik, fıtraten taşıdıkları bir özellik vardır onlarda. Yani kaburga kemiği gibi olmak. Bir arkadaşımı bilirim. Telefonuna hanımının telefonunu kaydedeceğinde kaburgam yazmış da hoşuma gitmişti. Yani kimileri var ya hani aşkım hayatım filan yazar. Bu öyle yazmamış. Kaburgam yazınca hem de ne kadar enteresan bir uyarı cümlesi gibi algılamış her zaman. Yani biliyor ki karşıdaki onun kaburgası. Aynen o gibi ondan dost doğru olmasını beklemez. Ne kadar anlamsız da zaten. Kadın dost doğru olur mu? Böyle düşman gibi ya da resmi gibi ya da amir gibi ya da yabancı gibi olur mu kadın kocasına? Olur mu öyle şey? Dost doğru olması beklenir mi? Doğrultmaya kalkışmanın anlamı yoktur. Elbette nazlanacaktır. Ya da hırçınlaşacaktır. Ya da sıkıntısını seninle giderecektir. Bir başka açıdan değerlendirin isterseniz. Kadın yani o kaburga kemiği gibi yaratılmış. O varlığını özel, fıtri bir özellik olarak taşıyan kadın elbette kocasının vücuduna göredir, varlığına göredir, fıtratına göredir, yapısına göredir. Ama eğer kocası onu dost doğru isterse, hayır bu kadınlığını istemiyorum senin, sen insan ol yeter, ben senden kadınlık beklemiyorum derse, eyvah ki her şey bitmiştir o beraberlikte, yani kayıplar başlamıştır, yazıklar başlamıştır. Ama olduğu gibi kabul ederse kişi onu, yani bu kadındır ve böyledir, bunu böyle kabul ederim derse, ondan yararlanma imkanımız çoktur. O bize destektir, o bize yardımcıdır. Mesela kadınlar dünyasının en güzeli, en iyisi, en faziletlisi, en üstünü olabilecek derecede senin imanına göre sen Hazreti Hatice anneme bunları yakıştırdın mı? Evet, dedin gibi geldi bana. Ben de öyle diyorum elbette. Yok efendim, Hazreti Fatıma'dır, Hazreti Ayşe'dir ama Meryem anamızdır, Hazreti Meryem ya da Asiye'dir. Evet, sayabilirsiniz. Yani bir tek kadın yok ki Allah'ın rızasına layık göreceğimiz, en kadın diyebileceğimiz. Ama söyleyin, Hazreti Hatice annemiz hani bunun ilkidir aleyhissalatü vesselamın dünyasında diye onu örnek vermeye çalıştım. Söyleyin, evet o kadındır ama aleyhissalatü vesselamın dünyasında nasıl da yakışmıştır onun kadınlığı. Nasıl da destek olmuştur, nasıl da yanında olmuştur, nasıl da onunla bütünleşmiştir. Nasıl da onunla beraber cennet yolunda olmayı başarmıştır. Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla elbette. Ama kadını kadın olarak değerlendirince böyle değilse, o kadınla ben, beni ya da sen erkeklerden birini kıyaslamadığımı bilirsin. Olur mu öyle şey? Onu kiminle kıyaslayacaksın aleyhissalatü vesselamla? O onunla bütünleşecek. O onunla güzel olacaktır. Sen de seni Allah o kadınla imtihana layık gördüğü için hanımınla böyle bütünleşmeye bak. Ey sen kadın, sen de kocana böyle bütünleşen birisi ol. Yani Allah seni onunla, onu seninle imtihan ediyorsa, hadi bakalım bütün fıtri özelliklerin, yaratılıştan taşıdığın bütün güzelliklerinle onu sarmala elbette. Yok ben odun gibiyim, ben dosdoğruyum, ben beton gibiyim, ben duvar gibiyim demek gerekmez elbette. Ben kadın gibiyim de ya da sen kadınsın de birbirinize siz. Ondan sonra da Allah'ın lütfu ve ihsanıyla iyi bir Müslüman olmada birbirinize yardımcı olasınız. Dikkat edin, o kaburgada kavisli bir eğilik vardır diye aleyhissalatü vesselam sanki vücudumuzu bir daha tarif ediyor, hatırlayın diyor. Tekrar okuyorum. مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ اِنْ اَرَدْتَ اَنْ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ وَاِنْ اِسْتَمْتَعْتَ اِسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَفِيهِ اَبَدٌ. Kadın kaburga kemiği gibidir. Eğer onu doğrultmaya kalkışırsan, kırarsın. Olduğu gibi kabul edersen, ondan yararlanırsın. O kaburgada kavisli bir eğrilik vardır. 762. مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاتِ الْعَائِرَةِ بَيْنِ الْغَنَمَيْنِ لَا تَدْرِي اَيَّهُمَا تَتْبَعْ. Münafık, İki sürüden hangisine katılacağına bir türlü karar veremeyen koyuna benzer. Allahu Ekber, Sübhanallah, Ya Rabbi sen koru, Hafazanallah. Yani iki tane sürü var, ikisinin arasında bir koyun düşünün, bir o tarafa meylediyor, bir o tarafa, bir onlarla ota gidecek, bir onlarla suya gidecek. Ne ona katılabiliyor, ne ona katılabiliyor. Hem onu istiyor, hem onlarla olmak, hem bunlarla olmak istiyor. Ne onlardan olmak istiyor, ne bunlardan olmak istiyor aslında. Tam da münafığın güzel bir tarifini aldınız mı? Neye yarayacak? Önce bende bu var mı diyecektik. Acaba benim böyle bir özelliğim var mı? Ne demek, hakaret ettiğimi falan zannetmiyorsunuz herhalde. Yani hiçbirinize, hiçbir Müslümana münafık demedim. Demeyeyim inşallah. Ama acaba münafıkların özelliklerini ben istemeden üzerimde taşıdım mı ki acaba diyelim. Mesela şahsen aklıma geldi. Diyelim ki gerçekten namaz konusunda çok titiz davranan Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazına benzeyen müminler vardır. Bir de hani onun namazına hiç benzemeyen hatta o namazla ilgisiz olanlar vardır. Sen ikisinin arasında yer alıyor musun diye ben bana sormalı değil miyim? Yani onlardan değilim, beceremedim, istiyorum ama onlardan da değilim, onlardan da istemiyorum mu? O zaman bakın bende böyle bir yamukluk var gibi geliyor desem anladınız mı? Peki sende neler vardı? Mal konusunda Allah'ın istediği ve Resulünün örneklediği gibi bir hayata evet diyemedin mi? Ama şeytanın, ama iblis ve uşakların dediği bir hayata da evet diyemiyor muydun? Yani hem onlardan yana olmak, hem bunlardan yana olmaktan yana mıydın? Yani bir başka ayetten esinlenerek söyleyelim. Hem Allah'ı, hem Resulünü, hem ahir yurdu cenneti istiyorsun ama hem de dünya ve ziynetini istiyorsun öyle mi? Hem dünya ve ziynetini isteyeceksin ama hem de peygamberin hanımı olmak makamında olacaksın. Bu olmaz diyen ayeti hatırladın mı? İkisi birden olmazmış bunu bildin mi? İkisi arasında gidip gelmek. Bizde bu hastalık var maalesef. Ben bizde münafıklık var demedim, bir hastalık diye söyledim. Evet münafıkların kalbi hasta olursa biz titreyelim, korkalım. Mesela Kur'an-ı Kerim'in beyanı Müslümanlar Allah'ın emir ve yasakları karşısında semi'na ve ata'na derler demeleri gerekir. Böyle öğreniyoruz. Dinledik, anladık, fark ettik, kulak verdik ya Rabbi ve itaat ediyoruz. Gereğini yerine getireceğiz ya Rabbi deme makamında olacak müminler. Peki ama kafirler ve hainler ve zalimler onlar da semi'na ve ata'na derlermiş. Duyduk, dinledik, anladık ne demek istediğini biliyoruz ama isyan ediyoruz. Yani gereğini yerine getirmiyoruz. Getirmeyeceğiz de biz onunla amel etmeyeceğiz, hayatımızı öyle düzenlemeyeceğiz derlermiş. Peki ya biz? Mertçe, şerefle, göğsümüz kabara kabara, Allah'ın bizden istediğini yerine getirme heyecanıyla semina ve ata'na demeyi beceremiyoruz. Evet ama semina ve asayna da demeyiz canım. Biz Müslümanız ama sözde de olsa da az da olsa biraz da olsa Müslümanız diye onu da diyemiyoruz. Ne kaldı geriye? İkisi arasında bir yer mi kaldı dersiniz? Galiba kulaklarıma öyle bir ses yankılanmadı ama semiyana ve nesina diyoruz gibi geliyor. Yani duyduk, dinledik, anladık ama unuttuk ya Rabbi. Kur'an okurken birinci ayetten sonra ikinciye geçince biri unutuyoruz. Sayfa bitince başı unutuyoruz. Kapatıp giderken hepsini unutuyoruz. Ama biz ne inkar ediyor? Ama kabul ettiğimizde de amel etmiyoruz galiba, itaat etmiyoruz. Benzer bir örneği de suç karşısındaki tavrımızda görüyorum. Bilirsiniz insanlığın ilk muttali olduğu suç iblisin suçudur, Adem'e secde etmedi. Ama Adem ve Havva ana babamız da yasak ağaçtan yiyerek suç işlediler, bu da ikinci suç. Bu iki suç karşısında iki tavır vardı. İblis febime aveyteni dedi. Beni sen saptırdın. Böyle bir imtihana tabi tutmasaydın, Adem diye birini karşıma çıkarmasaydın ben kaybetmezdim dedi. Yani suçlu sensin dedi Allah'a. Fakat Adem ile Havva atalarımız da dediler ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenna minel hasirin. Aman Allah'ım affet bizi, merhamet et, mağfiret et, değilse mahvolduk. Biz kendimize zulmettik dediler. Peki biz Adem ve Havva'yı örnek alarak aynısını yapamıyoruz. Ama iblisinkinde yapmayız canım. Olur mu öyle şey? Allah'ı kim suçlayacak? Ama ya Rabbi biz suçluyuz ama şeytanın hiç mi suçu yok diyebiliyoruz. Nasıl iş? İşte iki sürü arasında bir koyun gibi derken sanki bunları kastetmeye çalıştım. Ne dersiniz? Hayatınız iki koyun sürüsünden ne ona ne buna gidemeyen iki arada bir derede kalmış koyun gibi mi ki? Allah korusun ama aleyhissalatü vesselam münafığın hali diye bize örnek veriyor onu. Yeniden okuyorum. مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاتِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ لَا تَدْرِي اَيَّهُمَا تَتْبَعَ. Münafık, iki sürüden hangisine katılacağına bir türlü karar veremeyen koyuna benzer. 763 مُدَارَاتُ النَّاسِ صَدَقَةٌ. İnsanlara güler yüz göstermek sadakadır. İnsanlarla güler yüzlü geçirmek sadakadır. Güleceksiniz. gülmek zorundasınız. Aman efendim, bu kadar derdimin, sıkıntımın arasında, başım beladayken, kendim kahrolmuşken, mahvolmuşken ben insanlara nasıl gülerim? İyi ama senin başındaki dert ve sıkıntının o adamı da boğmasının ne anlamı var? Karşındaki insan senin dünyandan haberdar bile değil, hatta öyle insanlar bilirsiniz. Her gittiği yerde o konuşulsun, onun derdi konuşulsun, onun sıkıntısı üzerinde durulsun, herkes onunla ilgilensin, herkes ona yardım etsin isterler. Ne hakları var bu işe? Ama unutmasınlar, eğer insanlara bir güler yüz gösterebiliyorlarsa bu onlar için sadaka imkanı demektir. Çarşıda dolaştınız, pazarda dolandınız ya da dolandırıldınız, canınız sıkıldı. Hani neyse o bilmem de kullanılan bir kelime, moraliniz bozuldu, mahvoldunuz, perişan oldunuz, savaş surat oldunuz derken kapının önündesiniz, evinize gireceksiniz. Durun yahu, bir dinleyin kendinizi, kendinizle bir konuşun önce. İyi de evdekinin ne suçu var? O kahru perişan olup eve gelmiştiniz de ne diye onu da sanki muhatabınız o, size bu işi reva gören oymuş gibi neden onu çatık kaşla karşılayacak, neden ona gülmeyeceksiniz? Ne suçu var evdekinin? Hanımınızın, yani annenizin, ama ki babanız veya oğlunuz, kızınızın ne suçu var der misiniz bana? Ama gülün, güler yüzlü olun. Sonra sokaktaki orada kalsın, dükkandaki orada kalsın. Yani sizin çalışıp didinip çabaladığınız, ekmek parası için uğraştığınız yerdeki sıkıntılarınız elbette size şeref getirecek, imkan verecektir. Ama siz onu eve getirmeyin, ne olursunuz. Evdekinin ne suçu var? Gülün, gülümseyin, konuşun, rahat olun. Eve girerken gülün, onu görünce gülün ya da bir başka şekilde onu onore edin, memnun edin, gülümseyin, rahat edin, rahat ettirin. Böylece o sizin sıkıntılı dünyanızdan doğrudan nasipdar olmasın. Ama istişare edeceğiniz kimse yoksa, bu sıkıntınız konusunda paylaşacağınız kimse yoksa hayatınızda, elbette Allah o imanı size neden vermişti? Lites günü ileyha diyordu bir ayet. Yani kadınlar erkeklerin sükunet unsurudur. Bu sadece yatakta sükunet anlamına gelmez elbette. İnsan insan olmak haysiyetiyle, kafasıyla, gönlüyle, kalbiyle, ciğeriyle, midesiyle, bütün organlarıyla, her şeyle sükunete muhtaç olduğunda karısı ona destek diye, elbette açın ona belki gerekirse, ama bir arkadaş bilirim, dükkan ve tezgahından, iş dünyasından dolayı borçlarını hanımıyla hep paylaştığından dolayı kadın hastaneye düşmüş ve 11 gün neredeyse öldü ölecek yatmaya mahkum edilmişti. Değer miydi? Neyi ödüyordu da kadın bundan haberdar olunca? Zaten sorumlu olmadığı şeylerden haberdar etmek ne anlama gelirdi de? Ama bulunduğunuz yerde din iman adına yapacağınız işler için dinine imanına güvendiğiniz karınız ve kocanızdan başka kimse yoksa siz kiminle istişare edeceksiniz? Zaten kadın hayatın sorunlarını kocasıyla istişare edecek, ama erkek mümkünse buna layık bir yetkili bulabilirse, ne âlâ değilse, elbette o da Müslümanlığın gereği kendisi kadar, hatta kendisinden fazla ya da kendisine yakın İslam bilen karısıyla istişare edecek, danışacak, ona göre yeniden Müslüman olmak için gayret edecektir. Nice dertliler, sıkıntılılar görmüşüm. Evet, derdi büyük, sıkıntısı büyük. Yılların birikimi hatta. Hiç hafife almadım. Evet, karşısında konuşurken güldüğüm, gülümsediğim, aman sende, senden başka daha dertli yok mu sanki dediğim olmuştur, ama gerçekten dertlidir o, bilirim. Kadınlardan da vardır örnek kafamda ya da erkeklerden de vardır gözümün önünde. Ama her şeye rağmen şu anda bir hadis-i şerifin huzurunda konuşuyoruz. Söyleyin, her şeye rağmen birilerinin karşısında gülmeye mecbur değil mi bu insanlar? Yani yakınlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına, aile efradına, komşularına bazen de gülme imkanı bulmalı değiller mi? Bir tek onların mı derdi var? Hep onların derdiyle bir matem havası mı olsun? Hep güneş batık mı dursun? Hep gece mi olsun? Hep insanlar zulümat içine boğulsunlar mı? Buna ne hakkı var insanların? Şöyle biraz güler yüzlü olmak, gülüp oynamak, hoplayıp zıplamak değil, bazen de gülümseyebilmek gerekir. Bütün sıkıntılara rağmen, her şeye rağmen, çünkü insanların ateşe gittiklerini en bilen tam bilen, gerçekten bilen, mükemmel bilen aleyhissalatü vesselam ve onlara karşı da şefkat ve merhametin doruk noktada örneği olan aleyhissalatü vesselam, buna rağmen bazen hatta azı dişleri görünecek kadar gülümsüyordu. Öyleyse müdaratun nas sadakatun. İnsanlara güler yüz göstermek sadakadır. 764. El mer'u ala dini halilihi ve la hayra fi sohbeti men la yara leke minel haqqi mislellezi tera lehu. Kişi dostunun dinindedir. Kendisine tanıdığın hakkı aynen sana tanımayan kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur. Estağfirullah. Bir insan halil dediği, halilim diyebileceği bir insanın dini üzeredir. Yani sokakta yürürken nasıl olduysa yan yana adım uydurmuşsunuz. Ayaklarınız aynı atmaya başlamış. Halil değil ki. Nasıl olduysa hiç hesaplamamıştınız. O aldı, bu sattı, sen gittin, o geldi derken dükkan komşusu oldunuz. Halil değil ki. Ama bilemediniz, biraz da vazgeçtiniz, hiç de istemiyordunuz ama oğlunuza kız arıyordunuz. Ne yapsam, kime gitsem derken nasıl da oldu bilmem ama dünür oldunuz. Halil değil ki. Hatta bu anlamda kişinin sevdiği insanların hepsi de onun halili değil. Ama halil Allahu Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'ı kendisine kabul ettiği özelliktir. وَاتَّخَدَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Allah İbrahim'i halil kabul etmiştir. Bu özel bir dostluk. Bu farklı bir dostluk. Bu değişik bir dostluktur. Peki ama hemen kıyaslamaya başlayalım mı? Halil mi daha önde, Allah'a yakın, Habib mi? Yani aleyhissalatü vesselam'ı mı daha çok severdi Allah, İbrahim aleyhisselam'ı mı? Ne olacak? Ne kazanacaksınız? Sen daha şerefli olacaksın öyle mi? O olsun, o başkalarının peygamberi, seninki onu dövdü öyle mi? Haşa, estağfirullah. Olur mu öyle şey? Evet, benim peygamberim İbrahim aleyhisselam Allah'ın halilidir. Ama benim peygamberim İsa aleyhisselam Allah'ın ruhudur. Ama benim peygamberim Musa aleyhisselam Allah'ın kelimidir. Ama benim peygamberim Nuh aleyhisselam Allah'ın necidir. Ama benim peygamberim Adem aleyhisselam Allah'ın safiyidir. Yani şöyle derlerdi eskiler, daha dengeli, daha dürüst, daha güzel bir ifadeyle. La ilahe illallah Adem safiyullah. La ilahe illallah Nuh necyullah. La ilahe illallah İbrahim halilullah. La ilahe illallah Musa kerimullah. La ilahe illallah İsa ruhullah ve la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Söyleyin, çatışmaya gerek var mı? Öyle bir tartışmanın ne anlamı var? Onu hiç aklınıza getirmeyin. Evet ama sizin halilinizden söz ediyor bu hadis. Yani siz kimi halil edindiniz, kimi can bildiniz, kimi canan bildiniz, kime daha yakın oldunuz, kiminle daha bütünleştiniz? İşte onun dini sizin dininiz demektir. Ama dikkat edin, eğer beraber sohbet ettiğiniz, musahabe ettiğiniz, sahabelik ettiğiniz birbirinize, sahiplik, arkadaşlık ettiğiniz kişi eğer kendisi adına tanıdığı hakkı, kendisi için tanıdığı hakkı, kendisinden yana bildiği hakkı aynen size de tanımıyorsa, o hakkı sizin için de gerekli ve hak olarak bilmiyorsa, o zaman onun arkadaşlığında hayır yoktur. Mesela, onun dinlenme zamanına saygı göstereceksiniz. Ama sizinkine öyle bir hakkınız yok ki diyorsa. Onun yemede zevkine mahkum ve meftun olacaksınız. Ama sizinkine öyle bir hakkınız yok ki diyorsa. Onun riyaseti altında olacaksınız. Her dediğini dinleyeceksiniz. Ama sizin demeye yetkiniz yok ki ise. Ya da benzer örnekler bulursunuz. Sizin bugüne kadar nice üzüldüğünüz arkadaşlıklarınız vardır. İşte o örneklerde olduğu gibi kendisine tanıdığın hakkı eğer arkadaşına tanımıyorsa ya da kendisine tanıdığı hakkı sana tanımıyorsa, sen kendine tanıdığın hakkı ona tanımıyorsan böyle arkadaşlıkta hayır yoktur. Yeniden okuyorum. El mer'u ala dini halilihi ve la hayra fi sohbeti men la yara leke minel haqqi mislellezi tera lehu. Kişi dostunun dinindedir. Kendisine tanıdığın hakkı aynen sana tanımayan kimsenin arkadaşlığında hayır yoktur. Velhamdülillahi rabbil alemin.